Ayrım 16.
Lovell hoşnutsuzca kollarını kavuşturdu. Tanrı aşkına, gerçeği sadece o kadın biliyor. Ona inanıyorum. Hepimiz inanmalıyız. Holmes kendinden emin bir sesle konuştu. Ne de olsa bulguları en azından mantığa dayalıydı. Üzgünüm Lovell, hizmetçi kadının korkunç bir şey gördüğü kesin. Healy'nin o halini gördü ama biz bilimsel konuşuyoruz. Daha sonra Lovell at arabalarını Cambridge'e geri götürdü. Kızıl akça ağaçların altında yürürken ve hizmetçi kadının öyküsünü savunamadığı için kendine kızarken, Boston'un tacirler prensi Phineas Jennison'ın peluş kaplı ve üstü kapalı at arabası yanına geldi. Lovell kaşlarını çattı, kimseyle konuşacak halde değildi, her ne kadar aklını dağıtmak istese de. ''Selam, ver elini.'' Jennison arabanın penceresinden elini uzattı, kıyafeti şıktı. ''Selam Jennison'' dedi Lovell. ''Ah, eski bir dostun elini sıkmak ne güzel.'' dedi Jennison iştenlikle. Lovell gibi karşısındakinin elini var gücüyle sıkmasa da, diğer Bostonlu iş adamları gibi o da şişe çalkalarmışçasına sallardı. Gümüşi, atlı gezinti arabasından inip sürücüsünün yeşil kapısına vurarak adama içeride kalmasını söyledi. Jennison'ın beyaz ve parlak paltosunun birkaç düğmesi açık olduğundan altındaki koyu kızıl redingotu ve yeşil kadife yeleği görünüyordu. Lovell'un koluna girdi. ''Elmwood'a mı gidiyorsun?'' ''Ne yazık ki evet.'' dedi Lovell. ''Söylesene, o kahrolası şirket Dante derslerini kesmen için baskı yapmıyor mu hala?'' diye sordu Jennison kaşlarını çatarak. ''Neyse ki eskisi kadar değil.'' dedi Lovell iç geçirerek. ''Gerçi Dante derslerine bir süreliğine ara verdim ama umarım pes ettiğimi sanmıyorlardır.'' Jennison sokağın ortasında durdu. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Avcunu gamzeli çenesine dayayarak ''Lovell'' diye fısıldadı. ''Harvard'dayken itaatsizlikten Concord'a gönderilen Jamie Lovell değil misin sen? Niye Manning'e ve şirkete karşı gelmiyorsun? Amerika'nın gelecek nesillerdeki dahileri adına bunu yapmalısın. Yoksa onlar...'' ''O kahrolasılarla ilgisi yok.'' dedi Lovell. ''Şu anda tüm dikkatimle odaklanmam gereken başka bir şey var. Seminerlerle uğraşacak halde değilim. Bu yüzden sadece derslere giriyorum.'' ''Ev kedileri Bengal kaplanlarının yerini tutamaz.'' dedi Jennison yumruğunu sıkarak. Bu imgeyi oldukça şiirsel bulmuştu. ''Ben senin gibi değilim Jennison. Tembellerle ve ahmaklarla uğraşamam. Sen nasıl beceriyorsun bilmiyorum.'' ''İş hayatında başka insan tipi var mı ki?'' Jennison sırıttı. ''İşin püf noktası şu Lovell. İstediğin şeyi elde edene kadar peşini bırakma. Olay bu. Neyin önemli olduğunu, ne yapılması gerektiğini biliyorsan herkesin canı cehenneme. Şimdi söyle bakalım, sana yardımım dokunabilir mi?'' Lovell bir an Jennison'a her şeyi anlatıp yardım istemek arzusu duydu. Gerçi nasıl bir yardım isteyeceğini de bilmiyordu ya. Lovell mali konulardan hiç anlamazdı. Yaptığı yatırımlardan hep zararlı çıkardı. Bu yüzden iş adamları ona doğaüstü güçlere sahip varlıklar gibi gelirdi. ''Hayır hayır, gereğinden fazla kişiden yardım aldım zaten. Yine de sağ ol.'' Lovell milyonerin Londra malı pahalı paltosunun vatkasına hafif hafif vurdu. ''Hem Meade de Dante'den bıkmıştır. Biraz tatil onu da sevindirir.'' ''Büyük savaşlarda güçlü müttefiklere ihtiyaç vardır.'' dedi Jennison. Hayal kırıklığına uğramıştı. Sonra sanki bir sır vermek istiyormuş ama kendini tutuyormuş gibi göründü. ''Doktor Manning'i inceledim. Davasından asla vazgeçmeyecek. Bu yüzden sen de vazgeçmemelisin. Onlara sakın inanma, tamam mı?'' Lovell uğrunda yıllarca savaştığı sınıfından bahsettikten sonra içinin karardığını hissetti. Aynı hissi o gün bir kez daha Longfellow'un evine gitmek üzere Elmwood'un beyaz ahşap kapılarından geçerken yaşadı. ''Profesör?'' Lovell dönüp bakınca üniversite öğrencilerinin standart siyah redingotunu giymiş genç bir adamın koşarak yaklaştığını gördü. Adam yumruklarını kaldırmış, dudaklarını sımsıkı bastırmıştı. ''Sheldon, burada ne işin var?'' ''Sizinle hemen konuşmalıyım.'' Soluk soluğaydı. Longfellow'la Lovell geçen haftayı tüm eski Dante öğrencilerinin listesini çıkarmakla geçirmişlerdi. Resmi Harvard kayıtlarını kullanamazlardı çünkü dikkat çekmek istemiyorlardı. Bu özellikle Lowell için çok zor olmuştu çünkü hem düzenli kayıt tutmayan hem de hafızası zayıf biriydi. Daha birkaç yıl önce ders verdiği bir öğrenciyle yolda karşılaşsa bile onu samimiyetle "Ne haber evlat?" diye selamladıktan sonra "Adın neydi?" diye ekleyebilirdi. Neyse ki şimdi iki öğrencisi Edward Shelton'la Plinimid hemen temize çıkmıştı. Çünkü Rahip Talbot öldürüldüğü sırada yaptıkları hesaba göre onlar Lowell'ın Elmwood'daki Dante seminerindeydiler. "Profesör Lowell, şöyle bir mektup aldım." Sheldon, Lowell'ın eline bir kağıt parçası tutuşturdu. "Bir yanlışlık mı oldu?" Lowell mektuba ilgisizce baktı. "Hayır, ilgilenmem gereken meseleler var. Umarım sadece bir hafta yeter. Senin de Dante'den başka ilgilenecek şeylerin vardır eminim." Sheldon sıkıntıyla başını salladı. "Ama bize hep nihayet Dante'yi insanlara sevdirmeye başladığınızı söylemez miydiniz? Şirkete boyun eğmediniz değil mi? Dante'yi incelemekten sıkılmadınız değil mi profesör?" Lowell bu soruyu duyunca ürperdi. "Kafası çalışan hiç kimsenin Dante'den sıkılabileceğini sanmıyorum Sheldon. Öylesine derin birinin hayatını ve eserini kavrayabilecek çok az insan var dünyada. Dante'ye bir insan, şair ve öğretmen olarak her gün biraz daha hayranlık duyuyorum. O bize en karanlık anımızda bile bir umut, ikinci bir şans veriyor. Dante ile Araf'ın ilk çemberinde tanışana kadar da şirketteki kahrolası tiranlara boyun eğmeye hiç niyetim yok." Sheldon yutkundu. "Komediye devam etmek istediğimi unutmazsınız değil mi?" Lowell kolunu Sheldon'un omzuna atıp onunla yürümeye başladı. "Boccaccio'nun anlattığı bir öykü vardır evlat. Dante sürgün hayatı yaşadığı Verona'da yürürken sokağın karşısındaki bir kadın onu görüp başka bir kadına göstererek 'Bak bu Alighieri istediği zaman cehenneme gidip oradan haber getiren adam' der. Diğer kadınsa 'Hiç şaşmam' diye karşılık verir. 'Baksana sakalı nasıl kıvır kıvır, yüzü de kapkara. Cehennemin sıcağından ve isinden bu hale gelmiş belli ki.'" Öğrenci kahkahayı bastı. Dante bunları duyunca gülümsemiş diye devam etti Lowell. "Bu öyküye niye inanmıyorum biliyor musun evlat?" Sheldon, Dante dersindeymiş gibi ciddi bir yüzle bu sorunun yanıtını düşündü. "Belki de o Veronalı kadın Dante'nin şiirini okumamıştı," dedi. "Çünkü sağlığında o şiirin el yazmasını ancak birkaç kişi, mesela hamileri görmüştü. Onlar bile tamamını okumamışlardı." "Dante'nin gülümsediğine inanmıyorum," dedi Lowell. Sheldon karşılık verecek oldu ama Lowell şapkasını kaldırıp çocuğa veda ettikten sonra kreş konağına doğru yürümeyi sürdürdü. "Devam etmek istediğimi unutmayın," diye seslendi Sheldon arkasından. Longfellow'un kütüphanesinde oturan Dr. Holmes, gazetede Nicholas Ray'in yayınlattığı tuhaf bir resim görmüştü. Merkez karakolunun avlusunda ölmüş adamın illüstrasyonuydu bu. Gazetedeki ilanda o olaydan hiç bahsedilmiyordu. Sadece o adamın intihar etmeden hemen önceki hali, çökmüş yüzü gösteriliyor ve adamın ailesi hakkında herhangi bir bilgi sahibi olanların polis şefiyle temas kurması söyleniyordu. "Ne zaman bir insanın kendisi değil de ailesi aranır?" diye sordu Holmes diğerlerine. "Tabii ki o insan ölmüşse," diyerek kendi sorusunu yanıtladı. Lowell resmi inceledi. "Hayatımda bu kadar üzgün suratlı birini görmedim. Bu iş polis şefini ilgilendirecek kadar ciddi demek. Sanırım haklısın Wendell. Healy'in oğlu devriye polisi Ray'in kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra kendini pencereden atan adamın kimliğinin henüz bulunmadığını söylemişti zaten. Bu durumda gazetelere ilan vermeleri normal." Gazetenin editörünün Fields'e bir iyilik borcu vardı. Bu yüzden Fields adamın ofisine gitti, o ilanı melez bir polisin verdiğini öğrendi. "Nicholas Ray!" Fields şaşırmıştı. Healy ile Talbot'ın başına gelenlerden sonra polisin ölü bir sokak serserisiyle ilgilenmesi tuhaf. Longfellow'un evinde akşam yemeği yiyorlardı. O cinayetlerin bağlantılı olduğunu biliyor olabilirler mi? Yoksa o devriye polisi intihar eden adamın kulağına fısıldadığı şeyin ne olduğunu buldu mu? "Sanmam," dedi Lowell. "Ama bulunca bizden şüphelenebilir." "Öyleyse o adamın kimliğini devriye polisi Ray'den önce bulmalıyız," dedi Holmes kavgıyla. "Richard Healy'e kadeh kaldıralım," dedi Fields. Artık rehin bize neden o hiyeroglifleri getirdiğini biliyoruz. İntihar eden adam karakola bir sürü dilenci ve hırsızla birlikte Healy'nin ölümüyle ilgili olarak sorgulanmak üzere getirilmiş. Bence o zavallı adam cinayette Dante'den esinlenildiğini anlayıp korktu. Rey'in kulağına cinayete esin kaynağı olan Kanto'dan birkaç İtalyanca dize fısıldadıktan sonra kaçmaya başladı ve pencereden düşüp öldü. Onu bu kadar korkutan ne olabilir diye merak etti Holmes. Katilin olmadığı kesin çünkü ölümünden 2 hafta sonra Rahip Talbot öldürüldü dedi Fields. Lowell düşünceli bir eda ile sakalını çekiştirdi. Evet ama katili tanıyor ve ondan korkuyor olabilirdi. Belki de çok yakından tanıyordu. Bildiklerinden korkuyordu. Tıpkı bizler gibi. Peki kimliğini polisten önce nasıl öğreneceğiz diye sordu Holmes. Bu konuşma sırasında susmuş olan Longfellow, o adamın kimliğini öğrenmek için polise kıyasla 2 doğal avantajımız var dostlarım dedi. Adamın cinayetin Dante'den esinlendiğinin farkında olduğunu biliyoruz. Ayrıca kriz anında Dante'nin dizelerini kolayca hatırladığını da biliyoruz. Bu yüzden İtalyan bir dilenci olduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca kültürlüydü ve Katolik'ti. Boston'un en eski Katolik kiliselerinden biri olan Holy Cross'un önünde 3 günlük sakalıyla şapkasını gözleriyle kulaklarına kadar indirmiş bir adam yatıyordu. Kaldırıma olabildiğince rahat uzanmış, toprak bir kaseden akşam yemeğini yiyordu. Yoldan geçenlerden biri ona bir soru sordu. Adam cevap vermek bir yana dönüp bakmadı bile. Bayım, Nicholas Ray adamın yanına diz çöküp gazetede çıkan intihar etmiş adamın resmini gösterdi. Bu adamı tanıyor musunuz? Serseri gözlerini çevirerek baktı. Ray ceketinin iç cebinden rozetini çıkardı. Adım Nicholas Ray. Polisim. Bu adamın adını mutlaka öğrenmeliyim. Adam ölü. Başı dertte falan değil yani. Lütfen söyleyin. Onu tanıyor musunuz veya tanıyabilecek birini biliyor musunuz? Adam parmaklarını kaseye daldırdı. Baş ve işaret parmaklarıyla aldığı bir lokmayı ağzına attı. Daha sonra başını ilgisizce hayır anlamında salladı. Devriye polisi Ray sokakta yürümeye başladı. Gürültülü manav ve kasap tezgahlarına doğru. 10 dakika sonra bir at arabası yerde yatan serserinin yanına yanaştı. Arabadan 2 adam indi. Birinin elinde aynı resim vardı. Bu adamı tanıyor musunuz dostum diye sordu Oliver Wendell Holmes cana yakın bir edayla. Serseri biraz şaşırdıysa da istifini bozmadı. Lowell eğildi. Bayım. Holmes resmi tekrar gösterdi. Lütfen bu adamı tanıyıp tanımadığını söyle de yolumuza gidelim dostum. Sessizlik. Kulağına borazan mı dayalım diye bağırdı Lowell. Bu işe yaramadı. Adam ne olduğu belirsiz yiyeceğinden bir lokma alıp çiğnemeden yuttu. 3 gündür uğraşıyoruz. Hiçbir şey öğrenemedik dedi Lowell Holmes'a. Adamın pek dostu yokmuş belli ki. Hemen pes etmeyelim. Holmes resmi gösterdiklerinde serserinin gözlerinde bir ifadenin belirdiğini fark etmişti. Ayrıca boynunda asılı duran madalyonu da fark etmişti. Luca, Tosca'nın koruyucu azizi San Paolino. Lowell Holmes'un baktığı yere baktı. Nerelisiniz senyor diye sordu Lowell İtalyanca. Adam hala onlara bakmıyordu ama ağzı açıldı. Daluccia signor. Lowell oranın güzelliklerini övdü. İtalyanca bilmesi adamı şaşırtmamıştı. O da tüm gururuyla İtalyanlar gibi herkesin ana dilini bilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bilmeyenlerle konuşmaya değmezdi. Lowell daha sonra gazetedeki resim hakkında sorularını yineledi. Adamın doğru dürüst gömülmesini istediklerini, bu yüzden ailesini aradıklarını söyledi. Bu zavallı adamın da Lucca'lı olduğunu sanıyoruz dedi İtalyanca, kederli bir sesle. Bir Katolik kilisenin mezarlığına, hemşerilerin arasına görülmeyi hak ediyor. Lucca'lı bir sürü durup düşündükten sonra yavaşça dönüp, yemek yemekte kullandığı işaret parmağını uzatarak arkasındaki kiliseyi gösterdi. Sorularını dinleyen Katolik rahip iri yarı, heybetli bir adamdı. Lonza dedi gazeteyi geri vererek. Evet, buraya gelmişti. Adı Lonza'ydı sanırım. Evet, Grifon Lonza. Onu tanır mıydınız diye sordu Lowell umutla. Kiliseye gelirdi Bay Lowell dedi rahip. Vatikan'ın bize göçmenler için verdiği bir ödenek var. Vatanlarına dönmek isteyenlere borç ve yol parası veririz. Ama herkese yardım edemiyoruz tabii. Daha çok şey söyleyecekken sustu. Onu niye arıyorsunuz baylar? Niye gazetede resmi çıktı? Korkarım o öldü peder, dedi Doktor Holmes. Polisin kimliğini öğrenmeye çalıştığını sanıyoruz. Anlıyorum. Ama bu civarda yaşayanlar polisle konuşmaktan pek hoşlanmaz. Ursulin Manastırı yakıldığında polis suçluların peşine düşmemişti. Zaten bütün haksızlıklar İrlandalı Katoliklerin başına gelir, dedi öfkeyle. İrlandalılar zenciler uğruna ölsünler diye savaşa gönderildi. Zenciler ise para vererek askerlikten kurtuldu. Şimdi ise aynı zenciler İrlandalıların işlerini çalıyor. Holmes, ama küçük Wendell'im savaşa gitti peder, demek istedi. Oysa kendisi onu vazgeçirmeye çalışmıştı. Bay Lonza İtalya'ya mı dönmek istiyordu, diye sordu Lowell. Ne istiyordu bilmiyorum. Ona sürekli yiyecek veriyorduk. Bazen para verdiğimizde oluyordu. Ben İtalyan olsam halkımın arasına geri dönmek isterdim herhalde. Cemaatimizin çoğu İrlandalıdır. Korkarım İtalyanları pek sevmezler. Boston ve civarındaki İtalyanların sayısı 300 bile değildir herhalde. Çok horlanıyorlar. Bu yüzden yardımımıza ihtiyaçları var. Ama ne kadar çok göçmen gelirse buradakilerin bulabileceği işler o kadar azalıyor. Ciddi bir sorun bu. Bay Lonza'nın ailesi var mıydı, biliyor musunuz, diye sordu Holmes. Rahip düşünceli bir edayla başını salladı. Bazen yanında gördüğüm bir adam vardı. Lonza alkolikti. Kullanmaya ihtiyacı vardı. Evet, neydi adamın adı? Tuhaf bir İtalyan ismiydi. Masasına gitti. O da bizden para alırdı. Bu yüzden ismi bir yerlerde yazılı olmalı. Hah, buldum. Bir yabancı dil öğretmeni. Son 1,5 yılda bizden $50 almış. Bir keresinde Harvard Üniversitesi'nde çalıştığını söylemişti ama inanmadım tabii işte. Yazılı ismi okudu. Pietro Buck... Nicholas Ray bir at yalağında oynayan birkaç sokak çocuğunu sorgularken Holy Cross Katedrali'nden melon şapkalı iki adamın çıkıp köşeyi dönerek gözden kaybolduklarını gördü. O kalabalık fakir mahallesinde uzaktan bakınca bile dikkat çekiyorlardı. Ray kiliseye gidip rahibi çağırdı. Rahip, Ray'in kimliğini belirsiz bir adamı arayan bir polis olduğunu duyunca gazete illüstrasyonunu inceledikten sonra altın sarısı çerçeveli gözlüğünün ardından bakarak özür diledi. Bu zavallıyı ömrümde hiç görmedim memur bey. İki melon şapkalı adamı hatırlayan Ray, resimdeki kişi hakkında soru soran başkalarının olup olmadığını sordu. Rahip Bacci'nin dosyasını çekmecesine koyarken gülümseyerek hayır dedi. Devriye polisi Ray daha sonra Cambridge'e gitti. Merkez karakoluna gelen bir telgrafta gece yarısı Artemis Healy'nin naaşının çalınması girişiminde bulunulduğu söyleniyordu. Halka her şeyi söylemeliyim, demişti Şef Kurtz, Healy ailesine sinirlenerek. Mount Auburn mezarlığındaki naaş bu kez çelik bir tabuta konmuş ve gece bekçisi değiştirilmişti. Bu seferki av tüfeği taşıyordu. Healy'nin mezarının biraz ötesindeki Rahip Talbot'ın mezarına cemaati para toplayıp onun bir heykelini diktirmişti. O heykelin yüzü rahibin gerçek yüzünden daha etkileyiciydi. Mermer vaizin bir elinde İncil, diğerinde ise bir gözlük vardı. Sağlığında İncil'den okurken gözlüğünü çıkarmak, serbest vaaz verirkense takmak gibi tuhaf bir huyu vardı. Böylece insanın Tanrı'nın ruhunu okumak için keskin gözlere sahip olması gerektiğini gösterirdi. Ray, Şef Kurtz'un emriyle Mount Auburn'de inceleme yapmak üzere oraya giderken yolda küçük bir kalabalık dikkatini çekti. Bir olay vardı. Civardaki bir binanın ikinci katında kalan yaşlı bir adamın bir haftadır ortadan kaybolduğunu öğrendi. Bu tuhaf bir şey değildi çünkü adam bazen yolculuğa çıkardı. Ama komşular adamın odasından gelen pis kokudan şikayetçiydiler. Ray sürgülü kapıyı çaldı, açan olmayınca kırmayı düşündü. Sonra bir merdiven bulup odanın penceresine çıktı. Pencereyi kaldırınca genzine öyle pis bir koku doldu ki az kalsın düşecekti. Odadaki pis koku biraz hafifleyince Ray bir adamın asılı cesedini gördü. Yapılacak bir şey kalmadığını kabullenmesi birkaç saniyesini aldı. Adamın yüzü kas katıydı ve aşırı çürümüştü. Ama Ray onu kıyafetinden ve hala fal taşı gibi açık, pörtlek gözlerinden tanıdı. Civardaki bir Üniteryen kilisesinin eski zangocuydu. Daha sonra sandalyede bir kartvizit bulundu. Şef Curse'ün Craig'e verilmek üzere kiliseyi bıraktığı kartvizitti bu. Zangoç kartvizitin arkasına polise bir mesaj yazmıştı. Rahip Talbot'un öldürüldüğü gün yeraltı mezarlığına biri girmiş olsa mutlaka göreceğini söylüyordu. Boston'a bir iblis gelmişti ve Zangoç kendisinin de peşine düşmesinden korkmuştu. Padua Üniversitesi mezunu bir İtalyan olan Pietro Bacci, Boston'da eline nadiren geçen özel ders fırsatlarını hiç kaçırmazdı. Kazancı düşük olsa da. Harvard'dan kovulduktan sonra başka bir üniversitede iş bulmaya çalışmıştı. Philadelphia'da yeni açılan bir üniversitenin dekanı, Fransızca ya da Almanca öğretmeni olsan neyse diyerek gülmüştü. Ama İtalyancayı kim ne yapsın? Öğrencilerimizi opera şarkısı yapmayı düşünmüyoruz dostum. Atlantik yakasındaki bütün üniversitelerde durum aynıydı. Akademilerin yönetim kurulları Yunanca ve Latince'nin yeterli olduğunu düşünüyordu. Gereksiz, yakışıksız papacıların kullandığı kaba saba bir yaşayan dille ilgilenmiyorlardı. Yine de teşekkürler Bay Beyki. Neyse ki savaş bitince Boston'un bazı semtlerinde ona göre iş alanları çıkmıştı. Bazı Amerikalı tacirler yeni limanlar açmak istiyor ve buralarda çalışacak yabancı dil bilen insanlar arıyorlardı. Ayrıca savaş zenginleri de kızlarının kültürlü olmasını çok arzuluyordu. Bazıları genç kızların Fransızcanın yanı sıra biraz İtalyanca bilmelerinin de iyi olacağını düşünüyordu. Çünkü yolculuk yapma yaşları geldiğinde Roma'ya gidebilirlerdi. Boston'un genç kızları arasında yeni modaydı bu. Böylece Harvard'dan kovulmuş olan Pietro Bacci girişimci tacirlerle şımarık kızların peşinde koşar olmuştu. Özellikle kızların ilgisini sürekli tazelemesi gerekiyordu. Çünkü zaten şan, resim ve dans dersleri aldıklarından Bacci'nin onların 1,5 saatine el koyması çok zor oluyordu. Pietro Bacci bu hayattan nefret ediyordu. Canını sıkan şey dersler değil, para istemekti. Boston'daki Amerikaniler kendisine bir kartaca kurmuşlardı. Para dolu ama kültür yoksunu. Hiç iz bırakmadan yok olmaya mahkum bir şehir. Platon'un Argigentumlular hakkında dediği gibi bu insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıp ölmek üzereymiş gibi tıkınıyorlardı. Pietro Batalo 25 yıl kadar önce Sicilya'nın güzel bir köyünde tehlikeli bir kadına aşık olmuştu. Tıpkı kendisinden önce yaşamış pek çok İtalyan gibi. Kadının ailesi Batalo'ların tersine papa yanlısıydı. Kadın Pietro'ya kızınca ailesi Pietro'yu aforoz ve sürgün ettirmişti. Pietro ve tacir ağabeyi ülkesindeki siyasi ve dini çatışmalardan kaçmak için onunla gelmişti. Birlikte çeşitli ordularda maceralar yaşadıktan sonra soyadlarını Bacci olarak değiştirip Amerika'ya kaçmışlardı. Pietro 1843'te Boston'a geldiğinde burayı tuhaf ama hoş, dost yüzlerle dolu bir şehir olarak tanımıştı.